Ayrım 18. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 183. Önder Bey, Önder Bey. Önder havlusuna kurulanırken sesin geldiği yöne doğru baktı. İbrahim'in kumsal gazinosunda oturan Zeliha Hoca, Selim Albay ve Memduh onu çağırıyorlardı. Şaşırdı. O kadar alışmıştı ki yalnız başına denize girdikten sonra. Selam bile vermeye gerek duymadan çardağın yanından geçip gitmeye. Çaresiz onlara doğru yürüdü. Masaların çoğu boştu. Mutfaktan kızartma kokuları geliyordu. Buzdolabının vitrini taze yapıldığı her hallerinden belli olan zeytinyağlılar ve yoğurtlu mezelerle doluydu. Arka taraflarda demirden geniş bir rafa yerleştirilmiş televizyon, yerli müzik klipleri yayınlayan bir kanala ayarlanmış. Sesi iyice kısılmıştı. İbrahim Mercan'la birlikte yerlere suluyordu. Küçük çocuk büyük bir ciddiyetle eski bir yağ tenekesinden maşrapayla su alıyor ve yere koyu renkli yelpazeler oluşturacak şekilde serpiyordu. Babası oğluna iş öğretiyordu. Önder, Selim Albay'ın eliyle işaret ettiği sandalyeye oturdu. Zeliha Hoca, renkli plaj giysilerinin içinde hiç de korkutucu görünmüyordu. Kollarının sarkan yağları yumuşak bir tulum giymiş gibi bir hava veriyordu. Önder, Zeliha Hoca'nın küçük halterlerle nasıl bir hareket çalışması gerektiğini hayalinde canlandırdı. Selim Albay ise koyu yeşil camlı, junta gözlüklerini takmış, bilinmeyen bir emir komuta zincirinin gereklerini yerine getirircesine susuyordu. Önder 12 Eylül'de Selim Albay'ın hangi rütbede olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Yüzbaşı olabilirdi. Defne Albay'ın erken emekliliğiyle ilgili bir şeyler anlatmıştı ama o sıralar bu insanlarla ilgilenmediği için aklında tutmamıştı. Gerçi birçok askerin benzer bir hikayesi vardı. Genelkurmay başkanlığına kadar giden yolda çıkan engeller ve bundan kaybedenin ülke olması. Belki bir gün kitabını bitirip rahata erdiğinde albayla uzun bir içki muhabbetinde darbe anılarını anlatırabilirdi. 80 karanlığından sinsice alay ederek intikam alabilirdi. O anda komşularının bu beklenmedik çağrısı karşısında şaşkın olduğu için bu kitabını bitirince rahata ereceğine ilişkin düşüncesinin önemini tam olarak algılayamadı. Merhaba. Zeliha Hoca, merhaba Önder Bey. Duyduğumuza göre çok yararlı işler yapmışsınız dedi. Önder neden söz edildiğini anlamaz gibi bakındı. Aslında bal gibi biliyordu. Belli ki Defne onun hem su şebekesi hem de heykel meselesini çözmesi için Osman Bey'i nasıl ikna ettiğini anlatmıştı. Araları kötü bile olsa kocasının cemiyet içindeki durumunu kollayan bir kadın, ıslak mayosu beyaz plastik sandalyeye yapışarak rahatsız edici bir kayganlık hissi yaratmıştı. Hafifçe kımıldanarak mayosunun havayla temasını artırmaya çalışıyordu. Zeliha Hoca Önder'in tevazuyla sustuğuna hükmederek sözlerine devam etti. Sizin gibi genç ve aydın insanların buraya yerleşmesi ne kadar da iyi oldu. Bakın gördünüz mü ne çok şeyi değiştiriyoruz. Bir insan bazen birçok şeyi değiştirebilir. Köylüler su şebekesinin tamirinden dolayı çok sevinçli. Meydanın düzenlenmesi de bitince hep birlikte köyde bir kutlama yaparız artık. Yıllarca yapamadığımız şeyleri sizler birkaç günde hallettiniz. Memduh olup bitenlere kuşkuyla yaklaştığını belli etmemek için uzaklara bakıyordu. Selim Albay bir şey hatırlamış gibi mırıldandı. Törenle açarız heykeli. Önder gülümsüyordu. Kararsızdı. Bu kendiliğinden kazanmış olduğu prestiji sahiplenmeli miydi? Ne su meselesi ne de meydanın düzenlenmesi onu ilgilendiriyordu. Bunu defalarca dile getirmeye çalışmıştı ama iş bu noktalara gelmişti. Ağırbaşlı görünmeye çalışarak gülümsüyordu. Ama içi hiç rahat değildi. Tale olayı onun gereğinden fazla sarsmıştı. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Defne hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Aynı uzaklıkta duruyordu. Zaten çok meşguldü. Osman Bey ile bu su meselesi için koşturup duruyorlardı. Akşamüstleri de tekne gezisine çıkıyorlardı. Son birkaç gündür Şermin'le çocuklar da katılıyordu bu gezilere. Belli ki onunla da arası düzelmişti. Önder'e ilişmiyordu. Defne'ye saldırdığı gece belli ki bir şeyler ciddi bir şekilde kırılmıştı. Bir de Tale meselesini duymuş olsaydı felaket olurdu. Önder'i bu sefer gerçekten terk ederdi. Bundan adı gibi emindi. Buna hakkı da vardı. Müthiş bir yenilgi içindeydi. Aklı tüm bunlarla o kadar meşguldü ki olayları akışına bırakmaya karar verdi. Komşular dilediklerini düşünmekte özgürdü. Bu aşamada hayırsever biri olarak tanınmanın bir sakıncası olmazdı. Evet, her şey daha iyi olacak. Ben bir şeyler yapmadım. Asıl Osman Bey'e teşekkür etmeliyiz. Selim Albay'ın kaşları kımıldadı. Doğru, belki törende ona bir şilt vermeliyiz. Memduh arsızca güldü. Nereden bulacağız çilti? Zeliha Hoca müdahale etti. Datça'da yaptırırız ya da Bodrum'da. İbrahim'e söyleriz. Bodrum'a gidip gelenler oluyor. O kolay iş. Asıl başka bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Önder Zeliha Hoca'nın plaj çantasından çıkardığı pakete şaşkınlıkla bakıyordu. Paket açıldığında içinden fotoğraflarla Atatürk'ün Hayatı adlı bir kitap çıktığını gördü. Sigaradan tarazlanmış sesiyle yaşlı kadın konuşmaya devam etti. Atının nasıl bir heykelini yaptıracağız? Bunu konuşmalıyız. İşte bu albümden yararlanabiliriz diye düşündüm. Orijinal bir heykel olmalı. Bir büst değil. Memduh, ciddi mi? Şaka mı? Belli olmayan bir tonda. Denizli, balıkçılıkla, gemicilikle ilgili bir kompozisyon bulabilir miyiz hocam diye sordu. Zeliha Hoca, yıllar boyunca şımarmaya yer arayan öğrencilerle uğraşmanın verdiği deneyimle, Memduh'un sözlerindeki alaycılığı duymazdan gelerek içini çekti. Bilemiyorum, işte albüm burada, bir bakın. Albüm Memduh'un değil, Önder'in önüne itti. Sınıfın çalışkanı Önder'di artık. Selim Albay, sağ tarafından fotoğraflara bakıyordu. Önder kendini Osman İsfendiyar gibi hissederek kitabın sayfalarını çevirmeye başladı. Memduh o sırada İbrahim'i yanlarında çağırdı. Ben bir bira içeceğim, sen Önder. Önder başıyla onayladı. Öğlen sıcağında birkaç bira yuvarladıktan sonra bu delileri kendi hallerinde bırakır evde biraz uyurum diye düşündü. Gerçi eve gitmek de burada kalmak kadar sıkıcı bir seçenekti. Memduh o sırada bir sürü şey sipariş ediyordu. Patates, salata, dondurma, börülce, dolma. Önder fotoğraflara bakıyordu. Hepsini bir yerlerde görmüş olduğu, onlarca Atatürk resmi. Zübeyde Hanım'ın elini öperken, Trablus'ta yerel giysiler içinde, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde silah arkadaşlarıyla, Kocatepe'deki meşhur pozu, salıncaktan sallanırken, Florya'da denize girerken, Savarona'da kahve içerken, Önder kayıtsız bir ifadeyle bu siyah beyaz fotoğraflara bakarken hepsini ne kadar iyi bildiğine şaşırdı. Çocukluğundan beri, kim bilir kaç kez görmüştü bu resimleri. Son yıllarda Atatürk resimleri satışlarında büyük bir patlama olmuştu. Ofis malzemeleri satan büyük marketlerde onlarca çeşidi satışa sunulur hale gelmişti. Herkese, her kesime, her ortama göre bir Atatürk resmi mevcuttu. Eğlence yerleri için baloda dans eden ata, spor salonları için yüzen ata, geleceğe yatırım yapan holdinglerin girişleri için dürbünle uzaklara bakan ata, entelektüel eğilimli kişilerin çalıştığı gazete, yayın evi, ajans türü yerler için ince tel çerçeveli gözlüğüyle derin derin bakan ata, ağırbaşlı akademisyenler için dalgın dalgın kitap okuyan ata. O sırada kulaklarında çınlayan Zeliha'nın sorusu. Atatürk imajlarının gündelik hayatımızdaki örtük politik işlevi konulu bir düşünce silsilesinin başlamasına engel oldu. Önder Bey, bence çocuklarla çekilmiş bir resmini seçelim. Onun asker ya da siyasetçi yönünü değil, baş öğretmenliğini ön plana çıkaralım. Otoriter öğretmen emeklisi kadın bunları söylerken, senin burada, aramızda olduğunun farkındayım. Buna rağmen böyle düşünüyorum demek ister gibi, Selim Albay'a sert bir bakış fırlattı. Yüzünde beyaz lekeler bulunan asker emeklisi, kaşlarını oynatmakla yetindi. Önder, iyi ki Memduh var diye düşündü. Yoksa aklını yitirmiş, emekliler arasında bunalacaktı. Memduh'un gözü olaylara daha farklı bakmasına neden oluyordu. Neden yumuşak başlılıkla onların dediklerini onayladığını anlıyor olmalıydı Memduh. İbrahim önlerine birer tabak koyarken, Önder kitabı kucağına kaydırarak çocuklarla çekilmiş olan fotoğrafları işaretlemeye başladı. İlk fotoğrafta ne atanın ne de yarım metre yanında duran çocuğun yüzü gülüyordu. Ata her zamanki gibi şık bir takım giymişti. Yeleği, ceket cebinden görünen mendili, sol elinde tuttuğu sigarası. Ama çocuk üstü başı dökülüyordu. Başında eski bir kasket, üzerinde paçaları kıvrılmış buruşuk, kaba bir pantolon, sol yanında bir silah gibi tuttuğu sopası ve ağlamak üzere bakışlarıyla çok mutsuz görünüyordu. Belki de ata bu çocuk büyüyünce çoban olacak diye yüzünü asıyordu. Üstelik hazır oldu durmaya çalışan çocuk, atanın yanında olmaktan dolayı heyecan duymuşa benzemiyordu. Belki de yanında duranın kim olduğunu bilmiyordu. Ata kederli bir yüz ifadesiyle kameraya bakıyordu. İkinci fotoğraf, öğretmenlerin çok sevdiği okuma yazma öğreten baş öğretmen resmiydi. Kara tahtanın bir yanına U, Ü, I, I harfleri yazılmıştı. Ortadan bir çizgi çekilmiş, diğer yana el yazısıyla F ve imzasından çok iyi tanıdığı K harfleri yazılmıştı. Ata bu sefer daha koyu renk bir takım giymişti ve mendili yine olması gereken yerdeydi. Aslında bu fotoğrafta herhangi bir çocuk görünmüyordu. Kara tahtanın önünde duran bayrakların biçimi önderi rahatsız etti. Aylar şimdiki bayraklarda kullanılanlardan daha kalındı. Zaman içinde değişmiş olmalıydı. Üçüncü fotoğrafta ata bir sınıftaydı. Sol kolunu kürsüye yaslamış, tahtadaki matematik sorusunu çözen delikanlıyı izliyordu. Üzerinde kalın bir palto, kürsüye yasladığı elinde melon bir şapka ve bir baston. Tahtada 35,65 sayısının 12 ile çarpımı vardı. Fotoğrafı çeken kişi öğrencilerin arasına oturmuş olmalıydı. Üç çocuğun başı flu olarak girmişti kadraja. İbrahim masayı lezzetsiz meselelerle donatırken Önder bu fotoğraflara bakmanın garip bir huzur verdiğini hissetti. Bir ülkenin, bir tarihin kuruluş hikayesi. Bu resimlerle anlatılıyordu sanki. Hologram gibi. Önder'in fizik biliminin sihrine kapılmasını istediği zamanlarda babasının yaptığı numaralardan biriydi. Bir parça hologram göstermişti laboratuvarda. Işıkları kapatmış, fotoğraf negatifine benzeyen bir film parçasını helyum neon lazerinin kırmızı huzmesinin önüne tutmuş. Bir uçağın üç boyutlu görüntüsünü canlandırmıştı. Sonra babası bu filmin bir köşesini kesip tekrar bakmasını söylemişti. Lazer ışığında o küçük film parçasının arkasında aynı uçağın minik bir hali görünür olmuştu. Önder'i çok etkilemişti hologramın mantığı. Küçük bir parçasında bile bütününün bilgisi eksiksiz olarak vardı. Şimdi Atatürk'ün hayatını anlatan resimlere bakarken aynı şeyi düşünüyordu. Onun hayatı bu ülkenin tarihinin holografik görüntüsü gibiydi. Hiçbir ayrıntı tesadüf değildi. Hiçbir duruş, hiçbir düşünce. Oysa Cumhuriyet'in kurucu ruhuna sonuna kadar bağlı olan babasının politik duruşunu küçümserdi gençliğinde. Tamamlanmamış Burjuva Demokratik Devrimi'nden ibaretti babası. O dönem Sovyetler Birliği'nin enstitülerince hazırlanan propaganda kitaplarında anlatılan felsefenin temel ilkelerini en ileri düşünce sistemi olarak kabul eden Önder için suyun 100 derecede kaynaması gibi açık ve tartışılması gereksiz bir saptamaydı bu. Ancak aradan uzun zaman geçince bu saptamanın ardındaki düşünsel temelleri tamamen unutmuştu. Neden sonra, babasının ölümünden sonra kitaplıkta bulduğu bir kitabı karıştırırken aydınlanmış, gözleri dolmuştu. Babasının ona aşılamaya çalıştığı ruhun tartışmasız bir örneğini tutuyordu elinde. Geometri. Atının imzasını taşıyan bu kitabı daha önce görmediği için tüm düşünce dünyasının yanlış biçimlenmiş olduğunu düşünmüş. Datça'ya taşınırken yanına aldığı seçme kitapların arasına bu ince kitapçığı da katmıştı. O kitabın varlığının Önder'e ifade ettiği duyguları Selim Albay'ın ya da Zeliha Hoca'nın anlaması mümkün müydü? Kendisi bile tam anlamıyla dillendirmeyi denememişti ki. Kitabı elinde evirip çevirirken babasının yaşamı boyunca ne yapmaya çalıştığını kavramıştı. Bunu ancak bu kelimeyle ifade edebilirdi. Kavramak. Anlamak değildi, hissetmek de değildi. Neden sonuç ilişkilerine dayanarak sosyopolitik terimlerle anlatılabileceği bir bilgi değildi bu. Açıklıydı üstelik. Babasının o masanın başında ya da üniversitedeki laboratuvarında girdiği derslerinde yapmaya çalıştığı şeyleri kavramıştı. Kurucu bir ruhtu ondaki. Yoksa mesele Atatürk'ün geometri kitabı yazmış olması değildi. O kadar basit değildi. Garip bir şeydi. İnsanların kaderi, zamanı ve hayatı çabalayarak değiştirebileceklerine duydukları bu saf inançtı onu etkileyen. Önder'in yaşı, 30'u bulduğunda çevresinde asla göremediği bir ruh durumuydu bu. Kimse kişisel başarı dışında bir şeye inanmıyordu. Öyle değilmiş gibi yapıyorlardı ama başarının ışığı çevresinde pervane oluyorlardı hemen. Kendisi de çok farklı değildi belki. Ama onun böyle bir babası vardı. Babası ve Atatürk hakkındaki olumlu duyguların etkisiyle son baktığı iki resmi seçerek Zeliha Hoca'nın önüne itti. Fotoğraflardan birinde 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu atanın karşısındaydı. O büyük oymaları olan bir masanın yanında oturmuş. Sağ eliyle çocuğun sol bileğini zarifçe kavrayıp masaya dayamıştı. Sol elinde sönmeye yüz tutmuş bir sigara. Ceket cebinde yine mendil. Arka tarafta kalabalık bir erkek topluluğu. Kızın yüzü tam olarak görünmüyordu ama bir şeyler anlattığı belli oluyordu. Çocuk sağ elini boynuna doğru götürmüştü. Muhtemelen onun ne kadar çok sevdiklerini anlatıyordu. Öbür fotoğrafta kırçıllı bir ceket giymiş olan atanın denizci kıyafetleri içindeki bir çocuğa, belki de aynı çocuğa küçük bir kitap okuttuğu görülüyordu. Ata sol eliyle kitabın kapağını hafifçe tutarak sözcükleri heceleyen çocuğu büyük bir ciddiyetle izliyordu. Zeliha Hoca büyük kemik çerçeveli gözlüğünün arkasından fotoğrafları inceliyordu. Kararsız gibiydi. Selim Albay'ı büsbütün gücendirmemek için düşüncesini sordu. Sizce Selim Bey hangisi uygun olur? Hoca Hanım bence bu uygundur. Değil mi? Bana da bu iyi görünüyor. Memduh, sen ne diyorsun? Memduh başını uzatıp dikkatle baktı. Vallahi bilemiyorum. Heykeltıraş istediğimizi yapacak mı? Ona da bağlı. Ayrıca böyle büyük bir heykel yapmak hem zaman olur hem de pahalı olur. Osman Bey tamamını karşılayacak mı? Zeliha Hoca ve Selim Albay bir süre kaşlarını çatıp düşündüler. Memduh'a hak veriyorlardı belli ki. İkisi de aynı anda Önder'e baktılar. Bir şey demediler ama demiş kadar oldular. Önder aldırmazlık edemezdi. Şey bilmem ki, Osman Bey'e danışalım. Önder'in cevabı, ben kendisiyle konuşur hallederim, siz merak etmeyin anlamına geliyordu. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Osman Bey'le nasıl görüşecekti? Havuzlu köşke adım atamazdı. Talha ile karşılaşmaya hem cesareti hem de yüzü yoktu. İçi sıkıldı. Talha'yı düşünmek istemiyordu. Bir haftadır kurtulmaya çalıştığı bir kabusa dönüşmüştü. Bir yandan onun suretinde tasarladığı gaye ile sevişme sahnelerini düşünüyor. Bir yandan babasının hayaletiyle boğuşuyor. Bir yandan da İzzet'le nasıl başa çıkacağını düşünüyordu. Cevdet Bey'in gözaltına alındığı bölüm tamamlanmıştı ama ne güçlükle. Şimdi İzzet'le Önder sabaha karşı rahatsız bir uykunun içinde kıvranıyorlardı. Bir sonraki bölüm başlayıncaya kadar uyuyacaklardı. Bu durum o anda Önder'e çok tuhaf geldi. Hikayenin içinde kahramanların uyutulması. Acaba Gaye ne yapıyordu? O da uyuyor olmalıydı. Önder yavaş yavaş kendi yazma tekniğini anlamaya başladı. Aslında hiçbir yazılı kuralı yoktu bu işin ama belirgin eğilimlerin olduğu da açıktı. Kendisi en kolay olduğunu sandığı yolu seçmiş. Her şeyi kahramanın ağzından anlatmaya karar vermişti. Bunun doğal sonucu olarak da her sahnede Önder vardı. Onun olmadığı yerlerde diğer kahramanların neler yaptığını okuyucu göremiyordu. Oo, kimi görüyoruz? Önder reyleri söyleyemeyen bu sesin sahibini tanıyordu. Albay'ın neşeli karısı Ayten Hanım'dı. Önder sesin geldiği yöne doğru döndüğünde Ayten Hanım ve Sevgi Hanım'ın muzip bir ifadeyle onu süzdüklerini fark etti. Bir şey söylemesine fırsat vermediler. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da deniz çantalarından çıkardıkları kitapları, güneş yağlarını, havlularını komşu masanın üzerine yerleştiriyorlardı. Önder Bey, sizi hangi rüzgar attı? Kitabınız bitti mi, yoksa onu mu kutluyorsunuz? Zeliha Hoca hemen araya girerek az önce yakaladıkları ciddi ortamın bozulmasına isim vermedi. Kısaca heykel meselesini anlatıp seçtikleri fotoğrafı gösterdi. Kadınlar resme şöyle bir baktı. Ayten Hanım Atatürk'ün ne kadar etkileyici bir erkek olduğunu ima eden bir konuşmaya başlamıştı ki Selim Albay sessizce kalkıp denize gitti. Memduh'la Önder çoktan ikinci biralarını devirmişlerdi. Önder mayosunun kurumuş olduğunu fark etti. Zeliha Hoca yılların verdiği bir alışkanlıkla çocuklar diyerek söze başladı. 18. ayrımın sonu, sayfa 192.